Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün bir seyahatten bahsedeceğiz. O seyahatin bize bugüne yansımaları, tabii ki izlenimlerinizi de öğrenmek isteriz. Ama asıl önemli olan galiba bunun dışında o toprakların bizimle bağlantısı. Ata topraklarındaydınız, ata
evet.
yurdundaydınız.
Evet, Kazakistan ve Özbekistan'a bir seyahat yaptım. Daha önce de birkaç defa gitmişliğim var. Tabii Kazakistan, Özbekistan, yani bizim tabirimizle Türkistan, bizim için ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Yani gerek tarihimizin köklerinin orada olması maddi olarak, gerekse manevi dünyamızın kuruluşunun oralar olması, bu cihetle bizim için ehemmiyetli yerler.
Bu toprakların aydınlanması da aslında oradan gelenler sayesinde olmuş. Yani bakıyorsunuz şimdi bizim feyz aldığımız, arkasından gittiğimiz, izinde yürümeye çalıştığımız bu toprakların büyük isimlerinin ya hocaları ya kendileri mutlaka bir o bölgeyle bir bağlantısı var.
Şimdi efendim, Anadolu'nun yerli halkı, Anadolu'daki yaşayan halk, şu anda yaşayanlar, yani Türkler, ki nüfusumuzun ekserisini teşkil ediyor Türkiye halkının, buranın yerli halkı değildir. Buraya sonradan gelmişlerdir. Nereden gelmişlerdir? Doğudan gelmişlerdir. Bu zaten Türklerin tarihindeki bir misyon. Hep batıya doğru gitmek. Doğuya doğru giden Türk boyuna ben rastlamadım tarihte. Doğu tarafı. Türklerin ana yurdu bugün Moğolistan'ın kuzeyinde yer alan mıntıka, Tanrı Dağları etekleridir. Bu mıntıkadan daha doğuya ve kuzeye gitmemişler. Mesela Moğollar daha doğu ve kuzeydedir. Onlar bile hep batıya ve güneye inmişler.
Neden acaba?
Bunun iklimle de alakası var.
Güneşin doğuşuyla da belki alakası.
Güneşin doğuşuyla alakası. Yani alakası var. Hatta şehirler batıya doğru büyür. Nehirler doğuya doğru akan makbuldür. Mesela Tuna Nehri dünyanın en makbul nehirlerinden bir tanesidir. Bunlar coğrafi şeyler. Yani tespit edilmiş esaslardır. Şehirler hep batıya doğru büyür. Doğuya doğru büyümez mesela şehirler.
Ben şimdi mesela insani olarak şöyle düşünüyorum. Bir sabah kalktınız,
evet,
bir iş yapacaksınız.
Evet.
Güneşin doğuşuyla beraber, evet, yapıyorsunuz ve doğal olarak da karanlığa doğru değil, aydınlığa,
tabii,
doğru
güneşin
gidiyorsunuz.
Doğuda kalmıyor. Hı-hı. Doğudan batıya hareket ediyor ister istemez. Bu psikolojik de olabilir ama başka sebepleri de var. Batıya doğru hareket etmişler ve neticede bu birkaç asır sonra Anadolu yurt edilmişler. Anadolu'nun yurt edilmesi Malazgirt'le başlıyor ama esas yurt edinme buraları Moğol istilasıyladır. 12. asır sonlarında Moğolların Türk yurdunu, yani bugün Türk yurdu dediğimiz yer neresidir? İran'ın, İran Devleti'nin bugünkü kuzey doğusu, Afganistan'ın batısı, Çin'in batısı, bugünkü Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan topraklarının büyük bir kısmı Türkistan'dır. Yani burada Türkistan coğrafi bir tabir.
Peki burada yaşayan herkes Türk müdür?
Hayır, değildir ama ekseriyeti Türktür. Yani burada çok az gayri Türk unsurlar vardır. Bunların da oraya yerleşmesi sonralar
yani
olmuştur.
Yani İran'ı dışarıda bırakırsak eğer, onun dışında kalanların hepsi Türktür diyebilir miyiz? Şu açıdan soruyorum. Mesela şu anda o bölgede yaşayanların bir kısmı da hala kendini mesela Özbek diye geçiyor olmasına rağmen kendini Türk olarak ifade etmiyor.
Şimdi şöyle, bu Rusların bir propagandasıydı. Eskiden, biliyorsunuz, bunu daha önce de konuşmuştuk. Şimdiki gibi bir millet şuuru yoktu. Yani Türk dendiği zaman Türk diye bir tabir yoktu. Nitekim Alman gibi bir tabir yoktu, Rus gibi bir tabir yoktu. Bunlar zaman içinde teşekkül etti. Aynı dili konuşan, müşterek asıldan gelen topluluklar sonraki isimleriyle anırlar. Bakın, bunu ailelerde de görmek mümkün. Şimdi çok büyük bir aile düşünün. Bu ailenin bir ismi vardır. İşte ne bileyim, Hacı Ali oğulları diye. Fakat bu ailedeki herkes Hacı Ali oğlu diye anılmaz. Çünkü aile o kadar büyümüştür ki ailenin alt kolları vardır. Bu alt kollarıyla anılırlar. Üst aile ismi ancak belki resmi kayıtlarda geçer. Herkes ben şunlardandım demez. O alt kola kendini ismi daha kolay tanınır. Cemiyetlerde böyle olmuş. Kavimler genişledikçe Türk ismi sadece o toplulukta kalabalık olan bir boyun adıdır. Zaman içinde yabancılar aynı dili konuşan hepsine o tanıdıkları güçlü olan boyun adını vermişler ve Türk demişler.
Peki tarihte ilk defa Türk kelimesini, yani kendi kullanımlarıyla, yabancıların kullanımlarıyla demiyorum
ama. Göktürkler.
Göktürkler kendine,
evet,
Türk
Göktürük
demiş.
Göktürük, gökten türemiş manasına onlar kullanmışlar. Buradaki Türk kelimesi de gene türemekten geliyor. Yani bir ırk isminden çok hanedanın mukaddesliğine atıf vardır. Gök mukaddes demektir. Yani
ama yine de hanedanı Türklerde
Türk kelimesi kullanılmış. Ondan sonra artık Türk ismi taammüm etmiş, yayılmıştır. Göktürk hakimiyetinden sonra bu dili konuşan herkese Türk demişler. Ama dediğim gibi alt boylar var. Kazak bir boy, Kırgız bir boy, Tatar bir boy, Oğuz bir boy. Uygur bir boy. Mesela adama soruyorsun, ben Uygur'um diyor. Uygur'un filanca boyundanım diyor. Bu normal.
Ama Uygur Türkleri kelimesi de o zaman sonradan ortaya çıkan bir
kelime. Tabii sonradan ortaya çıkan. Yani Uygurların da Türk olduğunu ifade etmek için yanına eklendi. Uygurlar zaten Türktür. Uygur dediğin zaman Türk anlaşılır. Ama Uygur bilmeyenler için. Bilmeyenler için yani bunlar ayrı bir millet değil manasını. Bunu sonradan Ruslar da körüklediler. Siz Azerisiniz, Türk değilsiniz. Siz Kazaksınız, Türk değilsiniz. Türklüğü sadece Anadolu'da yaşayan Türklere inhisar ettirmeye çalıştılar. Bu sonradan tabii bilim adamları bunun yanlışlığını söylediler ve bilhassa son asırlarda.
Böyle baktığınızda artık Rusların o zaman kendini Rus olarak tanımlaması da aynı derecede yanlış.
Aynı derecede yanlış yani. Ama işte o politik ideolojilerin eseri bunlar. Şimdi artık hani biz Türkiye devletler falan diyoruz ama bu Türk ismi biraz daha artık.
O da yanlış bir uygulama herhalde değil mi? Türkiye devletler
yani
kelimesi.
Yani Türk değil de Türkiye. Türk'le alakası var. Yanlış. Türk devletleri. Türk devleti. Yani Türklerin ekseriyette olduğu devletler.
Şimdi artık galiba biraz da yüzümüzü o tarafa doğru çevirince ve bu son yaşadığımız siyasi gelişmelerden sonra da bize olan yakınlıklarını hissedince herhalde işte bayraklarımız farklı olsa da tek bir millet olduğumuzu, aslında orada o organik olan o sınırların kalktığında daha büyük bir coğrafyayı kapsadığımızı konuşur olduk.
Sovyetler zamanında orada yaşayan entelektüeller, eğer Bolşevik olmayan entelektüeller zaten her zaman Türkiye'ye karşı sempati duymuşlar. Ve müşterek bir Türk milletinin varlığını yani gerek din, gerek dil, gerek kültür birliğinde müdafaa etmişlerdi. Tabii bu kolay bir şey değildi. Sovyetler yıkıldıktan sonra tabii onlarda bu şey bir tekrar gündeme geldi. Bu heves. O zaman büyük bir talih eseri Türkiye'nin başında Turgut Özal gibi misyonu uzak, vizyonu geniş bir lider vardı. O liderin çalışmalarıyla ciddi manada bağlar kuruldu. Ondan sonra gelen politikacılar içine kapandılar. Gereken alakayı göstermediler. Ve o Türk devletlerini, yeni kurulan Türkler elinden tutmadılar.
Hatta ama o bir tohum gibiydi o dönemde, evet. Turgut Özal döneminde ekilen.
Eğer Turgut Özal olmasaydı bugün de o Türk devletleri ayakta kalabilirdi. Ne de bizim onlarla şu anda normal bir münasebetimiz olurdu. Son yıllarda onlar da neyin ne olduğunu anladılar. Biraz da oradaki eski KGB liderlerinin yavaş yavaş uzaklaşmasıyla onlarda da bir yumuşama oldu. Şimdi anlatacağım mesela Özbekistan 180 derece değişmiş yani bir sene içinde 180 derece.
Özbekistan ki benim biraz önce söylediğim o kendi Türk diye tanımlamayanların bir kısmı aslında.
Orada Türk demek zaten suçtu. Evet. Vize vermez kimseye, gidildiğini gelindiğini istemez. Aşırı derecede içine kapalık, aşırı derecede baskı, her cihetle felaket bir memleketti. Şu anda ben birkaç sene yani içinde çok şeyin değişmiş olduğunu ve iyiye gittiğini, gerek hürriyetler gerek refah cihetiyle iyiye gittiğini gördüm, müşahede ettim ve buna sevindim. Kazakistan zaten iyiydi. Yani Kazakistan daha akıllıca bir politika takip etti, dışa açıldı ve bu hem ekonomik olarak hem refah olarak hem hürriyetler olarak diğerlerine fark attı. Maalesef Türkmenistan hala o içine kapanıklığı devam ettiriyor. Tacikistan ve Kırgızistan'da da iyi şeyler olduğunu müşahede ettik son zamanlarda. Ama yine de beklenen seviyede değil. Fakat şu anda en parlak Kazakistan ve Özbekistan'dır ki benim seyahatimde zaten oraya idi. Şimdi buralar bizim ata yurdumuz. Burada yaşayanlar oradan geldiler. Moğolların istilasıyla bir kısım orada kaldı, bir kısım buraya geldi. Tabi orası bu kadar fazla nüfusu besleyemez mi? Besleyebilirdi belki ama siyasi hadiseler orada kalmayı imkansız kıldı. Hazar Denizi'nin doğusu Oğuzların yurdudur. Türkler üç topluluktur esas itibariyle. Biri Oğuzlar, işte biz, Azerbaycan ve Türkmenistan Oğuz'dur. İki Kıpçaklar, işte Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Özbekistan bunlar Kıpçaktır. Lisanları biraz farklıdır. Mesela bana değil de menge derler. Var demezler, bar derler. Yılan demezler, cılan derler gibi. Yani ufak tefek kelime farklılıkları. Bir 5-10 gün kalsanız zaten dillerini anlıyorsunuz. Bilhassa Özbeklerin. Üçüncüsü Uygurlar. Bu üç ana kol. İkisi orada kaldı. Kıpçaklarla Uygurlar. Oğuzların büyük bir kısmı aktı. Anadolu'ya geldiler ve yeni bir yurt tuttular. Bunlar zaten tarih kitaplarında bilinen hadiselerde Selçuklular. Arkasından Osmanlılarla bu hakimiyet derinleşti. Şimdi oradan geldiğimiz için bir kere bizi oraya bağlayan kökler var. Nitekim ben orada konferans verirken benden önceki konuşmacı oradaki Oğuz köylerinden bahsetti. O köylerin isim Kayığı var, Çavundur var, Bayındır var. Mesela ben Bayındır boyundanım. Bunu da söylediğim zaman mesela oradaki akademisyenlerin de çok alkışladılar mesela. Ben Bayındır boyundanım. Bakın burada yani 2500 yıllık kale harabeleri olan bir yer. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesine çok yakın bir köy. Karaçık Köyü. O bulunmuş yeni arkeolojik kazılar var. Onunla alakalı bir akademisyen tebliğ verdi. alaka çekti. Şimdi bizim bünyemiz oradan. İkincisi sadece bu değil. İnsan maddi bünye nedir ki? Maddi bünye çok zaman değişir. Yani Bulgarlar Türk olduğu halde bugün Türklükten eserleri kalmamış. Slavlaşmışlar.
Tam bazen tersi evet. Bir de ırkçı davranıp.
Evet, ırkçı davranıyorlar. Slav milliyetçiliği yapıyorlar.
Evet, Türkleri çok sınır dışı bir şekilde.
Yani bazen maddi bünye yok olabiliyor, kaybolabiliyor. Nitekim evlendiğiniz kadınlar bile sizin milleti tamamen değiştirebiliyor. Düşün Doğu Avrupa'yı istila eden Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kumanlar önünde kimse duramıyordu. Bütün Avrupa'yı istila ettiler. Fakat kadınsız geldiler. Kadınsız geldikleri için yerli kızlarla evlendiler. Ve çocuklar bir iki nesil sonra annelerin dilini konuştukları için ve dil de bir milletin varlığında çok mühim bir unsur olduğu için kayboldular. Onun için evlenmek çok mühimdir. Tarihi değiştiriyor. Kadınlar tarihi değiştirdi. Evet doğrudur. Hı hı. Tarihi değiştiren...
Hele de baskın kültürün sembolüyse o kadın.
Bir kadın nedir ki? Sadece neslin devamı için veya erkek değil. Bir milletin istikbali bir kadına emanettir.
Tabii sonuçta çocukları o yetiştiriyor.
Bu tarihi bir hadise.
Ana dili dediğimiz bir şey var.
Baba dil denmiyor, evet. Ana dil deniyor. Onun için bu çok mühimdir. Ve onun için eskiler mümkün mertebe kendi içinden evlenmeyi tercih etmişlerdir. Kendi kültürünü bilenleri, o dağılmasını istememişlerdir.
Bu sadece bize yani İslamiyet'e ait bir şey değil.
Değil.
Hristiyanlar arasında hatta o coğrafyada dinle çok bağlantısı olmayan büyük ailelerde bile bazen neredeyse çok yakın, mesela İslamiyet'in izin vermediği evet. kadar yakın
amca dayı evlilikler evlenmeler var. Mesela biraz da soylu ailelerde soylu kanının, mavi kanının karışmaması için bunu yaparlar. Nitekim Avrupa'da Franklar, mesela Fransa'ya yerleştiler. Yerli kızlarla evlendiler. Yerli kızlarla evlendiler. Sonra bir Frank şeyse unutuldu. Yerine bir Latin cemiyete teşekkür etti. Fransızlar dediğimiz işte onların asılları. O Franklarla yerli Latin kadınların evlenmesi ve tabii başka unsurların bir araya gelmesiyle teşekkür etmiştir. Onun için kadın çok mühimdir. Şimdi bünye böyle. Ama bir de manevi bünye var. Sizi siz yapan milli şuur, milli kültür ve din. Bu daha da mühimdir maddi bünyeden. Çünkü bu sizin maddi bünyenizde korumanıza vesile oluyor. Eğer bu yoksa maddi bünyen kaybolup gidiyor. Nitekim Türkler üç kol halinde yayıldılar. Biri Hindistan'a indi. Gazneliler, Babürler Müslüman idiler. Milli kültürlerini ve şuurlarını da muhafaza ettiler. Oraya İslamiyet'i götürdüler. Tarihin en muazzam hadisesidir bu İslamiyet'in yayılması. İkincisi bir kol işte Moğolların önünden Anadolu'ya geldi. İşte bizler onlar da Müslüman dediler. O kuzeyden gidenler, Hazar Denizi'nin kuzeyinden gidenler Müslüman olmamışlardı. Milli kültürlerini muhafaza edemediler. Yerli kadınlarla da evlenmeli bir müddet sonra o Kumanlar, Peçenekler, Avarlar, Hunlar Orta Avrupa'da, Balkanlar'da yok oldular. Eserleri kaldı sadece. Bazen bir Avar mezarı buluyorsunuz. Bazen bir ailenin isminde bir Kuman ismi bazen lisanlarda Peçenek kelimeleri bu kadar kaldı yani. Yok o koca binlerce atlı Orleans'a giden savaşçı insanların bugün hiçbirinin esamesi okunmuyor. Bu milli kültürü, dini şuuru meydana getiren tohumlar da yine Türkistan'dadır. Şimdi benim konferansa gittiğim Türkistan şehri, eski ismi Yesi, bugün Kazakistan'da ama oralar Türkistan mıntıkası. Şimdi Kazaklar yaşamıyor burada. Kazakistan çok büyük bir memleket. En kuzeyinde Ruslar ve Almanlar yaşıyor. Onlar şimdi yavaş yavaş gidiyorlar. Ortada Kazaklar yaşıyor. Güney tamamen Özbeklere ait. Yani Özbek nüfus çok. Özbekler çok kalabalık bir şey. Özbekistan küçücük bir devlettir. Hı hı. 35 milyon insan yaşıyor ve çoğu Özbek. Türkmenistan'da var sınırda. Kırgızistan'da var sınırda. Ve Kazakistan'ın güneyi işte bu Çimkent, Taşkent'e çok yakın zaten. Havalisinde milyonlarca Özbek yaşıyor. Hatta Moğolistan'da, hatta Çin'de bile Özbekler var. Yani Özbekler şu anda Orta Asya'daki en kalabalık topluluktur. Ve Uygurlardan sonra en kültürlü, en medeni ve mesela ticarete vakıf. Tipleri bile Mongoloid olmayan, Türklere ve İranlara daha çok benzeyen bir topluluktur. Ya bir Özbek çekik gözü falan değildir. Halbuki Kıpçak olduğu halde. Enteresan bir topluluktur. Edebiyatları çok inkişaf etmiştir.
Zaten o Uygurlar ve Özbeklerin edebiyatta evet. yazıda, yazılı eser bırakmakta. Evet.
Muazzam Alişir Nevai işte onlardan Taşkent metrosuna ben çok dünyanın en güzel metrosudur Taşkent metrosu. 70'li yıllarda Sovyetler yaptılar. Neden güzeldi? Metronun neresi güzel? Her bir metro istasyonu tematiktir. Bir mesela Alişir Nevai metrosu şeyi var, istasyonu var. Alişir Nevai onların çok meşhur şairidir. Hamse adında şiiri vardır. Dünya çapında bir şairdir. O istasyon Alişir Nevai'ye.
O müze devre, gibi yani müze gibi. Aslında.
Zaten istasyona onun için gittik biz. Yani ben metro öyle bir yere gitmedim. Araba vardı ama sırf bunun için yani göstermek için arkadaşıma da indirdim. Hayran kaldılar. Bir saraya giriyorsunuz. Alişir Nevai devrine ait sütunlar, kubbeler. Kubbelerin her biri ayrı, o devre ait çiniler. Duvarlarda Alişir Nevai'nin resimleri ve onun şiirleri, eserleri. Mavi ton ki Türklerin milli rengidir. Çıkmak istemiyorsunuz istasyondan. Ondan sonra mesela biliyoruz kozmonotlar istasyonu var. Mesela uzaya ait. Özbekistan istasyonu, Özbekistan Taşkent istasyonu var. Yani bu isim isim istasyonlar harika bir yerdir. Alişir Nevai hatta sordum. Dedim bu istasyonların en güzeli hangisidir istasyon şefine? Dedik Alişir Nevai'dir. Yani dünyada Paris'tekinden sonra ikincidir. Bana kaza ben Paris metrosunu da biliyorum. Bence ikinci değil birincidir. Moskova metrosu da dahil. Moskova metrosu dünyanın en güzel metrolarından bir tanesidir. Metro istasyonuna giriyorsunuz her taraf mermerler. Duvarlarda orijinal tablolar. Tavanlarda kristal avizeler.
Şey sanki lüks bir otelin lobisi
aynen öyle.
Gibi.
O zaman para da bol. İşçilik de ucuz olduğu için yapılmış. Harika metrolar. Ondan sonra bizim metrolar yani fabrika atölye gibi. Fonksiyonel evet. Tamamen fonksiyonel.
Kısa bir ara verelim sonra tekrar bu seyahate dönelim. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ata yurdundan selamlar, sevgiler, izlenimler, tatlar, fotoğraflar hepsi evet. Var.
Şimdi konferansın sonunda dedim ki...
Bu arada konferans diyoruz ama bir konferansın böyle mahiyetine...
Ahmet Yesevi ile alakalı bir konferanstı. Yani Ahmet Yesevi'nin çeşitli cihetlerle ele alındığı... ...oranın tarihi coğrafyasının ele alındığı bir konferanstı. Ben orada sadece Ahmet Yesevi'nin... Türkiye'ye tesirleri hakkında bir tebliğ verdim. Tebliğin sonunda dedim ki biz dedim burada ne arıyorum ben dedim. Yani benim buraya gelme sebebim ne? İki sebeple birisi dedim bizim maddi bağımız burasıdır. İşte ben bayındır boyun herkes alkışladı. İkincisi de dedim biz maneviyatımızı buraya borçluyuz. Çünkü Türkler bir yere gittikleri zaman yerleştikleri zaman yanlarında iki manevi kuvvet götürdü. Bir medrese iki tekke yani alimler ve dervişler. Bu alimler hem zahiri ilimleri orada yayar ve temsil ederler. Dervişler ise güzel ahlakı yerleştirmeye çalışırlardı. Bir köy kurulduğu zaman hemen orada tekke kuruluyor. Avrupa şeyde Balkanlar durum elde bunu görmek mümkün. Bakın Balagay teknesi bugün Bosna'da hala faaliyette. Makedonya'daki tekkeler keza öyle. Bunların bir kısmı Bektaşlı'dır, bir kısmı Nakşi'dir, bir kısmı Halvetidir. Şu andaki pozisyonu mühim değil. Bunların ekserisi Yesevi dervişleri tarafından kurulmuştur. Çünkü Türkler oradan
Anadolu'dakilerin
gelirken...
Anadolu'dakilerin de öyle
çoğu,
değil mi?
Çoğu, hepsi değil ama çoğu. Gelirken yanlarında Ahmet Yesevi 99, Türkistan'ın 99 bin pirinin piri derler. Adı böyle. Çok talebe yetiştirmiş. Çok mübarek bir zat.
Biz onun... Çok bereketliymiş hakikaten. Çok, bereketli. Çok talebe yetiştirmiş. Çok. Mesela şimdi biz Yunus Emre diyoruz. Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'yi yetiştirmiş.
Yetiştirmiş ama Yunus Emre zaten birebir Ahmet Yesevi'dir. Evet. Yunus Emre divanını alın, divan hikmeti alın Ahmet Yesevi'nin. Birebir aynıdır. Evet. Yani şeyler, tesiri var. Muhtemelen hiç okumamıştır bile belki.
Ama aynı ruhu.
Aynı ruh var çünkü. Evet. Yani muazzam bir hizmettir. Zaten Köprülü onun vekili gibi onu görüyor. Yunus Emre'yi görüyor. Tabii o Ahmet Yesevi kadar belki yüksek bir alim değil ama tesiri çok fazla. Şimdi bu dervişler Anadolu'da ve Türklerin fethettiği her yerde gittikleri yere İslamiyet'in güzel ahlakını götürdüler. Şimdi İslamiyet güzel ahlakla yayılır. Müslüman ol demekle yayılmaz. Kılıçla hiç yayılmaz. Zaten makbul de değil. İnsanlar karşısındaki insanın güzel ahlakını görünce ki öyle olmuştur. Bunun dinden geldiğini anlamışlardır. Şimdi bu dervişler oraya bir tekke kurdukları zaman oradaki Müslüman gayrimüslim herkese yardım ediyorlar. Gayrimüslimlerin hastalığı oluyor, tedaviye gidiyorlar. Kıtlık oluyor, zahire yardımında bulunuyorlar. Ziyafetler veriyorlar. İnsan onları gördükçe bunların Allah'a adam olduğunu
görüyor. Kendi dinimden olan bana yardım etmezken diye
kendi
düşünüyor.
Kendi dinlerinde de dervişin karşılığı keşişler var ama onların işte biraz daha dünyaya düşkün olduklarını veya dışa kapalı olduklarını veya insanlar arasında ayrımcılık yaptıklarını bırakın onlar din ayrımını en ufak bir mezhepte bile kapılarını kapatabiliyorlar. Yani bir Ortodoks gitmiş de bir Katolik şeyine Alman işgali sırasında Fransa'da geçenlerde okudum hatıralarında Bana yardım eder misiniz demiş. Ben burada pasaportumu kaybettim, paramı kaybettim. Bir Ortodoks vatandaşım. Senin için dua edeceğim evladım. Hmm. Çünkü almamış bile içeriye. Ortodoks çünkü. O da Katolik.
Sadece dua edecek.
Ve de bu manastır. Yani
herkese açık olması gereken.
Kilise olsa hadi almam de, ne yapalım, benim resmi şeyim bu ama manastır herkese açıldı. Bunu görünce insan işte Ahmet Yesevi'nin fonksiyonu Türklerin cihatla, muharebeyle yaptıklarını Yesevi dervişleri tasavvufla yaptılar. Ve muazzam bir. İkincisi, Moğollar daha sonra Anadolu'yu da işgal ettiler. Bunu tarih kitaplarından biliyoruz. Selçuklu Devleti yıkıldı. Darmadağın oldu. Sadece siyasi birlik değil, sosyal yapı da bozuldu. Muazzam bir inhilal, eski tabirle çözülme yaşandı. İşte Yesevi dervişleri hemen bu çözülmeyi bağladılar ve cemiyeti korudular. Bugün Türkiye'de her şeye rağmen sağlam bir cemiyet yapısı var. İçeriden ve dışarıdan yıkılmaya uğraştığımız halde. İşte bu sağlam cemiyet yapısının büyük ölçüde biz o Yesevi dervişlerine borçluyuz. Bunu da orada anlattım. Bunu da onlar çok beğendiler, alkışladılar. Neticede bir minnet borcumuz var Ahmet Yesevi'ye. Kazakistan'dadır Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesi. Kendisi Sayramlı'dır. Babası, dedesi, annesinin türbeleri orada. Sayram çok eski bir şehir ve din alimi yetiştiren bir aile. Kızı da alim bir zat, torunu alim bir zat. Süzük ata diyorlar Taşkent'te onu. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesi çok muazzamdır. Türkistan, Piri Türkistan adını vermiş. Yesi şehri, onun yaşamasıyla Piri Türkistan. Pir düşmüş, Türkistan. Şimdi o şehre Türkistan diyorlar. Köy ama 10.000 nüfuslu bir köy. Orta Asya'da köyler büyüktür. Bizdeki gibi değil. 10 haneli, 20 haneli bir yer köy demezler. Çok büyük. Avrupa'da da öyledir. Muazzam bir türbesi var. Kendisi çok mütevazi bir insan. Biliyorsunuz 63 yaşından sonra ben Peygamber Efendimiz'in olmadığı yerlerde yaşayamam demiş. Yer altındaki bir hücrede ibadetle ve ilimle ömrünü geçirmiş. Hücreyi zaten görmek mümkün o şeyin altında, tekkesinin altında. Bugün ziyaret ediliyor. Timur'un rüyasına girmiş Emir Timur'un ve biz ona zafer müjdelemiş. Bunun üzerine Timur geliyor. Çok yakın zaten Timur'un öldüğü yer Oturar. Oturar'da da zaten Aslan Baba var. Ahmet Yesevi'nin hocası. Sonra Yusuf Hemedani'den okumuş. O da Nakşilerin de hocasıdır. Dolayısıyla Yeseviye tarikatı ile Nakşibend tarikatı aynı koldan geliyor. Bir türbe yaptırmış. Timur bu. Yaptırdığı türbe muazzam bir türbe. Ve Türkistan'da yasak. Ahmet Yesevi türbesinden yukarı hiçbir bina yapılamıyor. Hatta Türkiye bir cami yaptırmış. Caminin minareleri bile türbeden daha yüksek değil. Neredeyse caminin kubbesiyle aynı. Tabii bu şehre ayrı bir hava katıyor. Ahmet Yesevi türbesi hem ruhaniyetli hem tarihi hususiyeti fazla olan bir yer. Ben daha önce de ziyaret etmişim ama bu seferki ziyaretimde de çok muazzam tamiratın yapıldığını gördüm. Orijinal olarak eski etrafına surlar yapmışlar. Eskiden surlar vardı. Bunlar yıkılmıştı. Kerpiç. Şu anda da kerpiç olarak yapılıyor. Yürüdüğünüz zaman kerpiç kokusu alıyorsunuz. Kerpiç samanla çamurun karıştırmasına yapılan tuğlalardır. O kokuyu alıyorsunuz. Bu sizi tabii ister istemez orta çağa götürüyor.
Geçmişe götürüyor.
Şimdi çevre düzenlemesiniz bitmemişti. Fakat oldukça güzel bir şey. Orasını Kazakistan manevi merkezi ilan etmiş. Bir nevi Eyüp Sultan gibi. Kazakistan hükümeti tabii ister iyi niyetli ister kötü niyetli bilemem ama neticede orası manevi merkezi ilan edilmiş. Bu da tabii oranın kalkınmasına vesile oluyor. Her taraf tamirat yapılıyor. Bütün o eski eserler elden geçiriliyor. Şehir çok bakımlı hale getirmiş. Çimkent'e çok yakın. Çimkent'e bizim uçuşumuz da var. Oradan gittik zaten. Her taraf Özbek köyleri.
Kaç saat sürüyor Çimkent?
4,5 saat sürüyor.
Çok da değil.
Çok da değil. Dayanılmayacak bir seyahat değil. Oradan Türkistan 1 saatlik bir araba mesafesinde. Yani Çimkent büyük bir şehir. Kazakistan'ın en büyük şehirlerinden birisi. Tamamen Özbek. Çimkent'te çok bir hususiyet yok. Ama Türkistan oldukça tarihi. Etrafında da tarihi yerler var. Şimdi biz sonra Özbekistan'a geçtik ama Özbekistan'ı ben daha önce de birkaç kere görmüştüm.
Vize problemi var mı şimdi siz geçtik deyince?
Kazakistan'a vize yok. Şimdi eskiden ve çok rahat. Kazakistan çok yaşaması kolay. Yeme içmesine az çok adapte olabileceğiniz. İyi kötü çat pat Türkçe ile anlaşabileceğiniz bir yerdir. Özbekistan böyle değildi. Özbekistan tuvaleti olmayan, tuvaletinde suyu olmayan, olan tuvaletinde kapısı olmayan, yolları çok kötü, vize vermeyen, devamlı hudutta sizi bekleten, devamlı peşinizde polislerin gezdiği, rahat edemediğiniz bir yerde. Otelleri pis. Şimdi öyle değil. Özbekistan'da çok ciddi bir değişiklik var. Bu eski diktatörden sonra yeni gelen devlet başkanı Özbekistan çevresini değiştirmiş. En başta siyasi olarak Özbekistan'a nispeten bir hürriyet getirmiş. Rüşvet çok yaygındı mesela. Çok fakir bir memleket olduğu için asgari ücret 20-30 dolar olduğu için fakat en düşük ev 200 dolar olduğu için nasıl geçinecek işini bilmek zorunda. Bu da rüşvetle oluyor. Yalnız Özbekler muazzam tüccar. Özbekistan'da tüccar olmayan insan yoktur. Ve kadınlar muazzam aktiftirler. Yani her dükkanda
kadın oturur.
Ben
belgesellerde görüyorum, evet, çoğunlukla.
Çünkü erkekler
açık
kolhozda,
pazarlarda
erkekler
da.
Kolhozda çalıştığı için eski Sovyet geleneği, kadınlar da ufak ticaret işi yapıyor. Sosyalizmin müsaade ettiği pazarlarda falan.
Hı, o kadın
zaten, Özbekler
var.
Zaten muazzam tüccardır. Kadınlardaki bu girişimcilik de buradan geliyor. Şu anda o sebeple geçiniyorlar. Yollar, muazzam yollar yapılmış Özbekistan'ı tanınmaz halde. Eski eserler elden geçirmiş. Önceki de yapmıştı. Önceki İslam Kerimov da bu tarihi eserleri, İmam Buhari Türbesi, İmam Maturidi Türbesi, Hazreti İmam Türbeleri'ni imar etmiş. Şimdi Allah var ama devamlı bir baskı vardı. Şimdi başörtü serbest, dini hayat serbest. Ben ciddi manada teknik olarak da ilerleme gördüm. Hürriyet olarak da Türklere vize kaldırılmış. Ve hudutta pasaportumuzu gördükleri zaman polislerin yüzü gülüyor. Neredeyse böyle yerim altımıza halı serecekler. Eskiden Kazakistan'da görürdük o muameleyi. Şimdi Özbekistan'da bu beni çok şaşırttı bu seyahatimde. Bu sebeple çok memnun kaldım. Taşkent bir şantiye gibi, her tarafta inşaatlar var. Çok büyük bir şehir malum. Çok da güzel bir şehir. Geniş yollarıyla. Taşkent'te de tekrar bir dolaşmış olduk. Zaten Zengi Ata var orada. Yine Ahmet Yesevi talebeleri. İşte Süzük Ata var. Hoş bir Hazreti İmam Kaffal Şaşi, Ubeydullah Harar dedesidir. Muazzam bir külliyesi var. Ve dünyanın en eski Kur'an-ı Kerim oradadır biliyorsunuz. Taşkent'te Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim Timur tarafından oraya götürülmüştü. Bir ara Leningrad'a, Petersburg'a götürdü Ruslar. Tekrar iade ettiler. Orada hususi bir binada, bir medresede saklanıyor. Onu biz daha önce gittim. Bu sefer gitmedim ama daha önce gittiğimde ziyaret etmiştim. Bu cihette de bir ehemmiyeti var. Şimdi bu gibi seyahatlerde yani bina, otel umumiyetle gidenler öyle görürler. O çok fikir vermiyor size. Başka bir memleket olsa belki çok mühim değil. İnsan kendi ata yurdunun halkı nasıl yaşar merak ediyor. Tabii benim orada çeşitli dostluklarım vasıtasıyla mesela köylere gitme imkanı bulduk. Köylerdeki insanlar nasıl yaşıyorlar? Bir düğüne katıldık mesela. Bir, iki, üç ziyafet oldu, evlerine gittik. Evleri nasıl? Onları gördük. Yani o Özbek evleri çok tipiktir. Eski Anadolu evleri gibi. Sokak, sokağın yanında bir katlı bir ev. Basit, bahsi süslü. Kocaman bir kanatlı kapı. Kanatlı kapının içinde veya yanında küçük bir kapı. Oradan insanlar işliyor. Kanatlı kapıdan arabalar. İçeriye giriyorsunuz, bir bahçe. Ama ne bir bahçe. Envai çeşit meyve yetişiyor. Nardan incire kadar her şey yetişiyor. Üzümü çok meşhur zaten biliyorsunuz. Birkaç tane bina bahçenin içinde. Biri misafir odası. Hatta bizi ziyafete davet eden arkadaşlardan bir tanesinin köydeki evi, şehirde de var. Köydeki evine gittiğimiz zaman dışarıdan baktım. Burası dedim Alim Han'ın sarayı gibi. Buhara'da Alim Han'ın sarayı var. Mütevazi bir saray ama saray. Kırmızı halılar, eski avizeler, karton piyeler, sarı atlas perdeler. Her tarafta atlas kadife minderler falan. Yani dışarıdan çok yetişen bir köy evi burası. Tabii
bir de... O Türk'ün özelliği odur. Evinin dışına çok özen göstermez. Evinin içi önemli.
Evet, bu her yerde böyledir.
Balkanlarda da
böyledir. Onun başka
sebepleri
de var tabii. Yani düşmanlığı çekmemek veya insanları özendirmemek, zengin olduğunu anlaşılması. Ama evin içi muazzamdır. Halep'e gidersiniz böyle, Rumeli'ye gidersiniz böyle. Evet. Evin dışı çok mütevazi. Hatta yıkıntı zannedersiniz. Evet. İçi. Mesela o Çimkent'te bizi evine kahvaltıya çağırdı bir arkadaş. O bir apartmandı. Yani Ruslardan kalma bir dört katlı bir apartmanlı sitenin. Allah dedim yani biz acaba ev yıkılmadan çıkabilir miyiz dedim yani.
O kadar
harap, dışı sıvaları dökülmüş, merdivenleri sallanıyor. İçine girdiğim zaman muazzam bir rezidans. Gene çok rokoko eşyalar, efendim avizeler.
Sever bir Türk insanı böyle
zaten
ev
Türkler,
eşyasını da gösterir.
Türkler zaten şatafatı sever. Onlar daha çok seviyorlar. Biraz acem tabii tesiri de var. Yani evler öyle.
Varakları, kırmızıları her seviyorlar.
Taraf, evet. Aynaların her tarafı sarı yaldızlı, sandalye de öyle. Bir de tabii sofraları anlatmak lazım. Hı hı. Yani Türk'ün en mühim hususiyeti her gelene ziyafet açmak. Bu Özbeklerde de Kazaklarda da var. Öteden beri biliyorum.
Bizde de var çok şükür.
Bizde
hala
de var. Yani hangi saatte giderseniz gidin bir Özbeğin evine veya bir kazan evine size yemek çıkartıyor. Mesela et haşlayıp getiriyor. Zaten onlar da sofranın merkezi ettir. Hı hı. Et yoksa ona sofra denmez. Sabah olsun, akşam olsun fark etmez. Yemezseniz yemeyin ama mutlaka önünüze çıkar. Kazaklar çok fazla yemek kültürü olan bir topluluk değil. Zaten göçebelikten yeni. Hı hı. Ama Özbekler çok eski medeniyete sahipler. Hem kendi
dünya
kültürlerini...
Dünya mutfağına yemek hediye etmiş bir...
Özbek pilavı meşhur. Onun da biliyorsunuz versiyonları var. Buhara'nınki ayrı. Semerkant'ınki ayrı. Taşkent'inki ayrı. Afganistan'daki ayrı. Türkmenistan... Yani o pilavların da katılanlarla farklı. Düşünün biz Türkistan pilavı diyoruz ama değil. Onların versiyonları var. Nasıl kahve farklıysa. Diğer çevreden de almışlar bazı şeyler. Ruslardan almışlar, İranlardan almışlar, Afganlardan. Muazzam bir kültür teşkil etmiş Özbekler.
Ne
yani
yiyorlar daha çok? Mesela şu anda bizim yediğimiz gibi mi? Mesela kahvaltı dediğiniz şey bizim kahvaltımız
gibi mi? Şimdi kahvaltı
mi
sofrasında neler var? Peynir, zeytin, reçel, bal, yağ. Bunlar bizim alışkanlık şeyler. Evet. Yumurta. Kuru yemiş, envai çeşit. Üzüm, kuru üzümler, kuru kayısılar, bademler, fıstıklar ve mutlaka et.
Kahvaltıda da.
Mutlaka. Yani yeşillikler, meyveler söyleyeceğim. Meyveler ortada çok süslü tabakları içinde. Zaten onların adetleri. Yani şeye de emret verirler biraz. Sofranın süslü olmasına böyle rastgele. Hani atalım önüne değil. Sofra bir sanat eseridir zaten. Sabah olsun, öğlen olsun, akşam olsun mutlaka onların bir çorbaları vardır. Bu çorbanın içinde et suyu çorbasıdır. Yuvarlak patates, havuç ve bazı yeşillikler vardır.
Haşlama et gibi.
Haşlama et gibi. Bunu içerler. Bazen soğan. Mutlaka bu olur. Sabahleyin mutlaka bunu içerler. Sabah çayında.
Şimdi belgesellerde görüyoruz ya o kıpkırmızı yanaklar.
Yemek muazzam. Yemeğe düşkünler.
Demek ki ondan kaynaklanıyor biraz.
İklimi güzel. Yani çok soğuk bir iklim değil. Rutubet yok. Kara iklimi. Kara iklimi zor olmakla beraber sağlıklı bir iklimdir biliyorsunuz. Gündüz sıcak, akşam serin. Mesela İstanbul'un iklimi kötü bir iklimdir. Gece ile gündüz arasında hiçbir fark yoktur. Bu sağlıklı değil. Mevsim bir anda değişir. Bir günden bir güne. Mesela orada öyle değil. Orada mesela biz gittiğimizde gündüz gayet sıcak. Ceketsiz geziyoruz. Akşam ceket istiyor. Bariz serinlik var. Ama hoş bir serinlik. Kara iklimi. Kışı da normal geçiyor. Yani bir kar falan yağıyor ama normal. Bunun getirdiği bir sağlıklılık var insanlarda. Bir de tabii de düzdür arazi. Su bol. Bir de devamlı çalışmışlar. Tabii orası çok mümbit bir arazi. Pamuk ekiliyor. Bu pamuk onların refahını sağlıyor. Gerçi anormal bir ziraat olsa bile Ruslar bütün orayı pamuk tarlası yapmışlar eski zamanlarda. Ama şimdi mesela bu problem doğuruyor. Yani her yerde pamuk olursa başka şeyleri almak zorunda kalıyor ve toprağa hırpalıyor doğrusu. Zengin ve ticaret. Her taraf ticaret. Merkezi şehirler ticaret ve bütün zaten eski İpek yolu oradan geçiyordu. Şimdi bir de tabii turizm. Dünyanın her tarafından ya ben gittiğimde de yani İsveçli bir çift nereden çıktınız da geldiniz buraya ve biz sınırdan geçtik. Düşünün tayyareden değil Taşkent'ten Çimkent'e geçtik yani. Zahmetlidir biliyorsunuz kara sınırları her zaman. Gayet cesur bir şekilde geldiler ellerinde dikey torbalarıyla. Yani enteresan cesurlar tabii onlar. Her yerde
ne görmeye geliyor mesela?
Onlar Hive'ye gidiyorlar. Hive Özbekistan'ın kuzey batısında muazzam bir açık hava müzesidir. Binalar, Hive Hanlığı'nın sarayları, camileri, köprüleri, kervansarayları, Buhara açık hava müzesidir. Yani Buhara'da eski mahallesinde hele her taraf, yani havuzlar, her taraf tarih. Semerkant kısmen açık hava müzesidir ve müreffeh, yeme içme güzel, oteller iyi, sokaklar, caddeler.
Ekonomik onlar için.
Bedava onlar için. Yani gitmeyeni dövüyorlar. Çünkü o kadar ucuz ki bizim için bile çok ucuz. Avrupalı için ucuzun ötesi bedava.
Yani bu bir tur şirketiyle değildi. Kendi başınıza planlayabileceğiniz bir seyahat bu zamanda olur mu?
Evet.
Mesela işin içine işte Orhun anıtlarını Moğolistan'da koyarak yapabilir misiniz?
Bu zamanda evet. Moğolistan'ın yakın zamana kadar şeysi çok menfiydi malum dışarıya karşı. Ama şimdi onlarda da yumuşama var. Şu anda yapılabilir evet. Şu anda Özbekistan'a ve Kazakistan'a ve tahmin ediyorum Moğolistan'a ve İran'a münferit seyahat yapılabilir. Tabii şimdi internet var. Onlarda da var. Önceden otelinizi ayarlıyorsunuz, gidiyorsunuz, otelinize oturuyorsunuz. Nitekim turizm müzik gibidir, beynelmileldir biraz.
Bir de tabii her ülke için masrafsız bir gelir kaynağına dönüşmüş durumda tabii, turizm. Tabii. Dolayısıyla herkes gözünü buradan bu pastadan pay kapmaya
çalışıyor.
Çevirdi.
Tabii her memleketin kendi hususiyeti var. Aldanmayacaksınız. Yani bu
mesela
aldatma.
Neye dikkat etmeliyiz diyelim ki bu bölgeye gittiğimizde? Biraz önce tüccardır dediniz.
Bu bölgede tabii her yerde olan şey bu da var. Yani tüccar la pazarlık yapılır. Burada da pazar. Bir Arap tüccarı kadar değilse bile burada da gene pazarlık payı vardır. Fakat buralar ne de olsa eski KBB memleketleri olduğu için lüzumsuz konuşmamak, herkesle ahbap olmamak, memleket hakkında yorum yapmamak, bu adam Türkçe bilmiyor deyip onun yanında Türkçe memleket aleyhinde bazı şeyler söylememek. Çünkü Türkçe biliyordur büyük ihtimalle. Yani peşinizde bir KGB ajanı olabilir. Bunlara dikkat etmeleri ben her zaman tavsiye ediyorum.
Yani
bu Balkanlarda da böyle.
Gezmeye
evet,
geleceksiniz.
Gezeceksiniz. Karışmayacaksınız böyle şeylere. Lüzumsuz yerlere girip çıkmayacaksınız. Yani biraz da geceleri veya böyle çok tenha yerlere. Emniyet var, emniyetsiz demiyorum. Ama bir turist için her zaman buralar yabancı birisi için risklidir. Risklidir. Yani Özbekistan, Kazakistan eski Sovyet şeyleri olduğu için burada iyi kötü bir emniyet var. Öyle kolay kolay yabancıların başına bir şey gelmez ama yani ne olur ne olmaz.
Ya da günü değerlendirmek lazım o zaman. Geceyi biraz daha dinlenmeye ayırmak.
Yo gecesi de güzeldir. Taşkent'e giderseniz Taşkent'in geceleri çok güzeldir yani. Muazzam meydanlar. Ha Taşkent park demektir. Yani elinize kitap alıp o Enhur diye bir yer var. Bir nehir akıyor. harika bir parktır yani. Doyamazsınız oturmaya. Mesela Kazakistan'da, Almata'da vardır onlar mesela. Çimkent'te o kadar park kültürü yok. Ama gündüz iyi gezeceksiniz. Gece dinlenin ama gecesini de bazı yerlerin en azından görmekte ve değerlendirmekte fayda var.
Kaç günlük bir seyahatten bahsediyorsunuz? Mesela bir turist için bu bölgeyi, işte bir Türk için diyelim, kendi kültürüne ait yerleri görmek, bir izlenim sahibi, hatta belki bir tarihi bilgi sahibi olarak dönmek için.
Kazakistan için çok fazla bir şeye ihtiyaç yok. Bana sorarlarsa Kazakistan için Çimkent'e gidip Ahmet Yesevi ve o havaliyi görmek kafidir. Ama ben hakiki bir Kazak şehri görmek istiyorum derseniz biraz daha kuzey doğuya gidip Almatayı görebilirsiniz. Eski başşehir. Almatayı da görmek. Almata'da çok tarihi falan bir şey yok ama işte eski başşehir olarak bir fikir ver. En fazla iki, en fazla üç gün Kazakistan için kafidir. Özbekistan'a biraz daha gün ayırmak icap eder. Çünkü Özbekistan'da en az birer gün Buhara, Semerkant ve Taşkent ister. En az bir
yakın
gün.
Yakın mıdır bu şehirler birbirine?
Taşkent'e Semerkant birbirine yakındır. Otobüsle gidebilirsin ve çok güzel bir yolu vardır. İnanılmaz güzel bir yolu vardır.
Araç belki,
zaten
bir
araç kiralamak en iyisi. Buhara biraz uzaktır. Yani oraya ya tayyareyle gideceksiniz veya bir araba kiracınız. Eğer Hive'yi de katarsanız, Hive de bayağı uzaktır. O zaman şöyle bir 5-6 gün Özbekistan'a ayırmanız icap eder. Çünkü yolda geçecek. Ne olursa olsun yolda geçecek. Tayyareyle de gitseniz o bir şeydir. En az bir beş gün ben bütünüyle Özbekistan'ı göreyim. Ha yok, ben sadece Buhara, Semerkant, Taşkent derseniz 3 günde size yeter. Kazakistan için 2 günde size yeter. Bu insanların ne aradığına, ne beklediğine
yani
göre
yıllık
değişir.
Yıllık bir tatilde, mesela bir haftalık bir tatilde bu bölgeyi her zamanki rotanızın dışına çıkıp rahatlıkla
bence
gezebilirsin.
Bence çıkmalılar. Bazı yerler var. Türklerin çok gitmediği mesela buralar. Şimdi vize de yok. Çok da pahalı değil. Gitmek gelmek kolay. Dilini anlıyorsunuz iyi kötü. Şimdi iyi bakıyorlar Türklere. Yemesi içmesi düzgün. Onun için kaçırılmayacak rotalardır. Tarih var, tabiat var. Yazın gitmeyecekler. Yazın çok sıcak olur. Özbekistan inanılmaz sıcak olur. Dayanamazlar yani. 50 derece, 55 derece olur. Kara iklim olduğu için çarpma. Sonbahar ve ilkbahar çok ideal mevsimlerdir. Kış olur tabii, o hani Avrupa'ya yazın gitmek iyi ama buralara ilkbahar, sonbahar idealdir. Arap memleketleri gibi bunu bilmek lazım. Bunun dışında da alışveriş imkanları var. Çok kendilerine mahsus otantik şeyleri var oraların. Yani bazı yerlere gidiyorsunuz. Mesela Bosna'ya ben daha evvel gitmiştim geçen hafta. Her şey Türkiye'den geliyor. Yani oradan aldığınız her şey Türkiye'den giden. Ya Çin'den giden. Otantik hiçbir şey yok.
Burada da tam tersi. Burada tam pek tersi. Çok defa oradan gelenleri
burada
görüyoruz.
Burada çok şey üretiliyor. Ve siz eğer biraz da uyanıksanız, yani girintiyle çıkıntıyla mesela çok enteresan yerler keşfedebilirsiniz. Ama yok, ben belli bir rota takip edeceğim. Belli yerleri görsem bana yeter diyorsanız programlar biliyorsunuz alternatiflidir. Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te esas yerler vardı. Buraları gördüğünüz zaman sizin kafanızda bir fikir. Teşekkür ederim. Oteller şimdi çok güzel. Bu son zamanlarda bilhassa Özbekistan'da çok güzel oteller yapıldı.
Oteller.
Değil oteller, normal, makul oteller. Çok otel yapıldı. Bilhassa eski apartmanları ve evleri otele çevirdiler. Bu butik otel gibi daha ucuz, daha rahat. Çünkü eski büyük oteller Sovyetlerden kalma çok köhnedir. Belki 5 yıldızlı olacak bir otel ama köhne. Şimdi Avrupa'yı oteller de var. Yani markaların yaptığı oteller de var.
Biraz zincir
nispeten,
oteller.
Nispeten biraz pahalı olmakla beraber en azından konforlu bir hayat istiyorsanız o konforlu hayatı burada yaşayabilirsiniz. Ve tabii mesela herkes türbe ve ruhani yerler görmek istemez. Onlar için de gezecekleri yer var. Bunları görmek isteyenler için Özbekistan zaten bir cennettir. Yani her tarafında İslam tarihinde isimleri duyulmuş alimlerin, çok meşhur alimlerin türbeleri vardır. Mesela biz Türklerin mensup olduğu İmam Maturidi'den tutun meşhur hadis alimi Buhari'ye kadar, Şah-ı Nakşibend'e kadar, Ubeydül Ahrar'a kadar pek çok zatın, Timur, Hazreti Abbas'ın oğlu Kusen, bunlar Semerkant'tadır. Eshab-ı Kiram'dan çok muazzam yerler var Özbekistan'da. Kazakistan bu cihette biraz daha fakirdir. Kazakistan'da dağcılık sevenler, kayak sevenler için de çok muazzam imkanlar var. Kışın giderlerse, makul bir kış mevsiminde, kayak sevenler için çok muazzam imkanlar var. Onun için yani bizi tabii manevi olarak çeken yerler bunlar ama aynı zamanda bir turist gözüyle de gezilip görecek yerler. Mesela Tacikistan'da, Kırgızistan'da aynı şeyi söyleyemiyoruz. Türkmenistan'da aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü oralar eski zamanda da hep sahra, dağlık mıntıkalardı.
Eser açısından
baktığımızda. Eser açısından veya turistik şey. Çok az yerleri var. Kıt. Yani gidilmese de olacak yerler.
Bizim şu anda bahsettiğimiz yerler bir dönemin dünya ilim tarihini belirleyen
dünyanın
yerler.
Dünyanın siyasi ve ilmi merkeziydi. Evet. Semerkant dünyanın Mesela ilk kağıdın üretildiği yerdir. Muazzam bir ilim merkezidir. Medreseler, astronomisi, yani o Ulubey'in de satanesi hala duruyor. Muazzam bir şehirdir. Zaten gören anlar onu. Yani Semerkant'ı gören bu ihtişamı anlar. Dünya buradan idare ediliyordu. İlk defa dünyada nüfusu 1 milyonu geçen şehir. Birisi Herat'tır. Şimdi Afganistan'da, o da Türkistan'a ait aslında. Diğeri de Semerkant'tır.
Yazık, bu coğrafya şimdi ne kadar halde sancılı.
Yani, bu dünya böyledir. Bir devir var hep.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık. Sağ olun anlattıklarınız için. Hülya'nın sabahlar.